Ayrım 43.
Üzgün üzgün kuşlarının uçuşmasını seyrederken ansızın her zaman yaptığı gibi ve sevgiyle bakışlarını eskiden Farbis'in kendisine baktığı pencereye kaldırıp da onun yeniden duygulu bir saygıyla oradan kendisine selam verdiğini görünce o üzüntülü gönülden nelerin geçtiğini nasıl anlatmalı? Önce Tanrı'nın kendisini cezalandırmak için hayal gösterdiğini sandı. Sonra acımasız gerçek aklına geliverdi. Onu yeniden yakalamışlar diye düşündü. İşte şimdi artık mahvoldu demektir. Genç kız kaçıştan sonra kalede geçen sözleri çok iyi anımsıyordu. Zindancılarının en kıdemsizi bile kendini ölesiye hakarete uğramış sayıyordu. Clelia Fabris'e baktı. Elinde olmadan bu bakış kendisini derin umutsuzluğa atan tutkuyu bütünüyle yansıttı. Genç kız Fabris'e, "Benim için hazırladıkları o görkemli sarayda mutluluğa erişeceğimi mi sanıyorsunuz?" demek istermiş gibiydi. Babam bıkıp usanmadan insanı bezdirinceye kadar sizin de bizim kadar yoksul olduğunuzu yineliyor. Ama ulu tanrım, o yoksulluğu ben ne büyük bir mutlulukla paylaşırdım. Ama ne yazık ki bir daha birbirimizi hiç görmemeliyiz. Clelia kendi alfabelerini kullanma gücünü bulamadı. Fabris'e bakarken fenalaşıp pencerenin yanındaki iskemlenin üzerine yığılıverdi. Genç kızın yüzü pencerenin pervazına dayanıyordu. Onu sonuna kadar görmek istediğinden suratı Fabris'e doğru dönüktü. Genç adam onu bütünüyle görebiliyordu. Genç kız birkaç dakika sonra gözlerini açtığında bakışını Fabris'e yöneltti. Gözlerinin yaşlı olduğunu gördü. Ne var ki bu gözyaşları sonsuz mutluluğun bir etkisiydi. Fabris ayrılığın kendisini unutturmadığını görüyordu. İki yoksul genç birbirlerini görmenin büyük sevinciyle öylece bir süre kaldılar. Fabris sanki gitarın eşliğinde şarkı söylüyormuşçasına kendi uydurduğu birkaç sözcüğü söyledi. Sizi yeniden görmek için hapishaneye döndüm. Beni yargılayacaklar. Bu sözcükler Clelia'nın bütün erdemini yeniden uyandırır gibi oldu. Çabucak yerinden kalktı, gözlerini gizledi. En şiddetli işaretlerle Fabris'i bir daha hiç görmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştı. Meryem Ana'ya söz vermişti. Şimdi ise dalgınlıkla ona bakmıştı. Fabris aşkını ona gene bildirme cesaretini gösterince Clelia öfkeyle kaçtı. Bir yandan da onu bir daha asla görmeyeceğini antlar içiyordu. Çünkü Meryem Ana'ya adadığı adağın kesin sözcükleri şunlardı. Gözlerim onu bir daha hiç görmeyecek. Bu sözcükleri küçük bir kağıt parçasının üzerine yazmıştı. Amcası Don Cesare'de kendisi ayin yönetirken Clelia'nın bunu sungu anında mihrapta yakmasına izin vermişti. Ne var ki bütün yeminlere karşın Fabris'in Farnese Kulesi'nde bulunuşu Clelia'yı bütün eski davranış biçimlerine döndürmüştü. Genç kız genellikle bütün günlerini bir başına odasında geçirirdi. Fabris'in görünüşünün kendisine attığı o beklenmedik heyecandan henüz kendini toparlamıştı ki hemen sarayın dört bir yanını dolaşmaya başladı. Denebilir ki bir bakıma aşağı rütbedeki bütün dostlarıyla yeniden tanışmaya çalışıyordu. Mutfakta çalıştırılan pek çenesi düşük yaşlı bir kadın gizemli haller takınarak Clelia'ya ''Bakın şuraya yazıyorum. Bu kez Senyor Fabris kaleden çıkamayacak.'' Clelia da ona ''Artık duvarların üzerinden aşma hatasında bulunmayacaktır.'' yanıtını verdi. ''Ama eğer aklanırsa kapıdan çıkacaktır.'' ''Bakın ekselanslarına söyledim. Gene de söylüyorum. Kaleden ancak ayakları önde çıkacaktır.'' Clelia sapsarı kesildi. Yaşlı kadın da bunu pekala gördü ve gevezeliği hemen kesiverdi. Kadın bir ihtiyatsızlıkta bulunduğunu düşündü. Çünkü yöneticinin görevi herkese Fabris'in hastalanarak öldüğünü söylemek olacaktı. Clelia odasına çıkarken cezaevi hekimine rastladı. Kendine göre namuslu, çekingen bir insan olan hekim ürkek, telaşlı bir tavırla Fabris'in ağır hasta olduğunu söyledi genç kıza. Zavallı kızcağız binbir zorlukla ayakta durabiliyordu. Her yanda amcasını, o iyi yürekli Don Cesare'yi aradı. Onu en sonunda büyük bir coşkuyla dua ettiği cezaevi kilisesinde buldu. Adamcağızın yüzü allak bullak olmuştu. O sırada yemek zili çaldı. İki kardeş sofrada tek sözcük konuşmadılar. Yalnız yemeğin sonuna doğru general, rahip kardeşine oldukça sert birkaç söz söyledi. Don Cesare uşaklara baktı, onlar da dışarı çıktılar. Don Cesare yöneticiye, "Generalim," dedi. Kaleden ayrılacağımı size bildirmekle onur duyarım, istifa ediyorum. Güzel, çok güzel. Beni kuşkulu hale getirmek için değil mi? Peki nedenini öğrenebilir miyim lütfen? Vicdanım. Hadi hadi canım, siz bir kilise adamısınız. Onurdan ne anlarsınız siz? Clelia içinden tamam, Fabris öldü diye geçirdi. Onu yemekte zehirlediler ya da yarın zehirleyecekler. Hemen kuşhaneye koştu. Piyanonun eşliğinde şarkı söylemek istiyordu. Kendi kendine günah çıkarırım dedi. Bir insanın yaşamını kurtarmak uğruna andımı bozduğum için beni bağışlarlar. Kuşhaneye dönüp de pancurların demir çubuklara bağlanan tahtalarla yeniden yerlerine konduğunu görünce Clelia'nın ne kadar üzüldüğünü gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Çılgına dönen genç kız şarkı olarak söylemekten çok haykırılan birkaç sözcükle tutukluyu uyarmaya çalıştı. Hiçbir yanıt alamadı. Farnese Kulesi'nde bir ölüm sessizliği hüküm sürmeye başlamıştı bile. Clelia, her şey bitti diye söylendi. Adeta kendinden geçmiş bir halde aşağı indi. Sonra da sahip olduğu biraz parayla küçük elmas küpelerini yanına almak için yeniden yukarı çıktı. Geçerken yemekten artıp da büfeye konan ekmeği de aldı. Clelia kendine güvenen, azametli bir tavırla kulenin küçük kapısına doğru yürüdü. Bu kapı açıktı. Zemin kattaki sütunlu salona da az önce 8 asker koymuşlardı. Genç kız korkmadan o askerlere baktı. Clelia bunların komutanı olan çavuşla konuşmayı tasarlamıştı ama adam orada yoktu. Clelia hemen bir sütunun çevresinde helezon biçiminde kıvrılan demirden küçük merdiveni atıldı. Askerler büyük bir şaşkınlıkla ona baktılar ama besbelli dantel şalı ve başındaki şapkası nedeniyle kendisine bir şey söylemeye cesaret edemediler. Birinci katta hiç kimse yoktu. Ama ikinci kata gelince okuyucunun belki de anımsayacağı gibi demir çubuklu üç kapıyla kapanan ve Farbis'in odasına ulaşan koridorun girişinde genç kız hiç tanımadığı bir görevliyi buldu. Bu adam ürkmüş gibi bir tavırla ona ''Henüz yemek yemedi'' dedi. Clelia da azametle ''Biliyorum'' dedi. Bu adam genç kızı durdurmaya cesaret edemedi. 20 adım daha ötede Clelia, Farbis'in odasına giden altı basamağın ilkinde oturan oldukça yaşlı ve yüzü kıpkırmızı başka bir görevliyi buldu. Bu adam korkmadan kesin bir kararla ona ''Küçük hanım, yöneticilerin izniniz var mı?'' dedi. ''Siz beni tanımıyor musunuz?'' Clelia o anda doğaüstü bir güce sahipti. Adeta kendinden geçmişti. İçinden ''Kocamı kurtaracağım'' diyordu. Yaşlı görevli ''Ama benim görevimin gereği'' diye haykırırken Clelia altı basamağa hızla çıkıyordu. Hemen kapıya atıldı. Kilidin içinde kocaman bir anahtar duruyordu. Onu döndürmek için genç kızın bütün gücünü harcaması gerekti. Tam o sırada da yaşlı görevli eteğinin ucunu çekiştiriyordu. Clelia çabucak odadan içeri daldı, giysisini yırtma pahasına kapıyı yeniden kapattı. Yaşlı görevli de ardından içeri girebilmek için kapıyı ittiğinden Clelia elinin altında bulunan bir sürgüyü hemen itiverdi. Genç kız odanın içine göz gezdirdi. Üzerinde yemeği duran çok küçük bir masanın önünde oturan Fabris'i gördü. Hemen masaya saldırıp onu devirdi. Sonra da Fabris'in kolunu yakalayarak ''Yemek yedin mi?'' dedi. Bu senli benli konuşma Fabris'in pek hoşuna gitti. Clelia aşırı heyecanı içinde ilk kez olarak kadınlık çekingenliğini unutuyor, sevgisini gösteriyordu. Fabris o uğursuz yemeği neredeyse yemeye başlayacaktı. Atılıp genç kızı kollarının arasına aldı. Yüzünü gözünü öpücüklere boğdu. Bir yandan da besbelli bu yemek zehirliydi diye düşündü. Şimdi ben buna henüz elimi sürmediğimi söylesem dinsel duyguları üstün gelecek ve beni bırakıp kaçacak. Eğer aksine bana ölecek biri gözüyle bakarsa benden asla ayrılmamasını sağlayabilirim. Zaten Clelia da o iğrenç evliliği bozmanın bir yolunu arıyor. Rastlantı bunu karşımıza çıkardı işte. Şimdi zindancılar buraya üşüşecekler, kapıyı kıracaklar, öyle bir rezalet çıkacaktır ki belki de Crescenzi Markisi korkuya kapılıp evliliği bozar. Bu düşüncelerle geçen sessizlik süresince Fabris Clelia'nın kollarından sıyrılmaya çabaladığını hissetti. Genç kıza henüz acı duymuyorum dedi. Ama sancılar yakında beni senin ayaklarının dibine serecektir. Ölmeme yardım et ne olur. Genç kız da ey benim tek dostum dedi. Ben de seninle ölürüm. Adeta çırpılmalı bir atılışla Fabris'i kollarının arasında sıktı. Clelia o yarı giyinik ve aşırı tutkulu haliyle o kadar güzeldi ki Fabris hemen hemen istem dışı bir duyguya karşı koyamadı. Hiçbir direnmeyle de karşılaşmadı. Sonsuz bir mutluluğu izleyen o tutku ve cömertlik coşkusu içinde Fabris düşüncesizce ''Yakışıksız bir yalan gelip de ilk mutluluk anlarımızı kirletmemeli. Senin cesaretin olmasa ben artık bir cesetten başka bir şey değildim ya da dayanılmaz sancılarla kıvranıp duracaktım. Ama tam yemeğe başlayacakken sen içeri girince o kaplara elimi bile sürmedim.'' Fabris Clelia'nın gözlerinde okuduğu öfkeyi def etmek için o korkunç sancıları ballandıra ballandıra anlatıyordu. Klelyev şiddetli ve karşıt iki duygu arasında bocalayarak bir süre Fabris'e baktı. Sonra da onun kollarına atıldı. Koridordan büyük bir gürültü işitiliyordu. Demirden üç kapıyı şiddetle açıp kapatıyorlar, bağıra bağıra konuşuyorlardı. Fabris, "Ah, eğer silahlarım yanımda olsaydı," diye esefle haykırdı. "Buraya girmemi sağlamak için onları elimden aldılar. Hiç kuşkusuz işimi bitirmek için geliyorlar. Elveda Klelya. Mutlu olmama fırsat verdiği için ölümümü kutsuyorum." Klelya Fabris'i öptü ve ona fil dişi saplı küçük bir hançer verdi. Bunun demiri bir çakınınkinden pek de büyük değildi. Sonra da "Sakın kendini öldürtme," dedi. "Son ana kadar kendini savun. Eğer rahip amcam bu gürültüyü işitirse, yürekli ve erdemli bir insandır o, gelip mutlaka seni kurtarır. Ben onlarla konuşurum." Klelya bu sözleri söylerken kapıya doğru atıldı. Kapının sürgüsünü tutup başını Fabris'e doğru döndürerek coşkuyla "Eğer ölmezsen," dedi, "herhangi bir yiyeceğe el sürmektense açlıktan öl daha iyi. Şu ekmeği hiç üzerinden ayırma." Gürültü yaklaşıyordu. Fabris Klelya'ya sarıldı. Kapının yanında yerini aldı. Sonra da öfkeyle o kapıyı açıp altı basamaklık tahta merdiveni atıldı. Fabris'in elinde fil dişi saplı küçük hançer vardı ve hatta bir ara bununla prensin yaveri General Fontana'nın yeleğini delmesine ramak kaldı. General çabucak geriye çekilirken bir yandan da büyük bir korkuyla "Aman Bay Del Dongo, ben sizi kurtarmaya geliyorum," diye haykırdı. Fabris altı basamağa yeniden çıktı ve odanın içine "Fontana beni kurtarmaya geldi," diye seslendi. Ardından da gene generalin yanına dönüp tahta basamakların üzerinde soğukkanlılıkla onunla bir anlaşma yaptı. İlk öfke duygusunu bağışlamasını generalden uzun uzun rica etti. "Beni zehirleyebilirlerdi. Şurada önümde duran yemek zehirliydi. Ona el sürmemeyi akıl ettim ama itiraf edeyim ki bu yöntem beni çok şaşırttı. Sizin yukarı çıktığınızı işitince de beni hançerle öldürmeye geldiklerini düşündüm. Sayın General, sizden odama hiç kimsenin girmemesini emretmenizi istiyorum. Zehiri yok edebilirler. İyi yürekli prensimiz her şeyi bilmeli." Sapsarı kesilen ve son derece şaşıran general, Fabris'in istediği emirleri peşinden gelen seçkin zindancıları iletti. Zehirin anlaşıldığına fena halde sıkılan bu adamlar hiç vakit yitirmeden aşağı indiler. Görünüşe göre o daracık merdivende prensin yaverini bekletmemek için ama gerçekte bir an önce kaçıp ortadan yok olmak amacıyla önden gidiyorlardı. General Fontana, Fabris'in zemin kattaki sütunun çevresindeki küçük demir merdivende kocaman bir çeyrek saat durduğunu görünce pek şaşırdı. Fabris, Klelya'ya birinci katta gizlenmesi için zaman bırakmak istiyordu. Birçok çılgınca başvurudan sonra General Fontana'yı kaleye göndermeyi başaran Düşes'ti. Bu başarıyı bir rastlantıyla elde etti. Düşes kendisi kadar telaşa kapılan konttan ayrılınca doğru saraya koşmuştu. Kendisine pek bayağı bir şey gibi görünen enerjiye karşı büyük bir nefret duyan prenses, düşesin delirdiğini sandı ve onun hatırı için herhangi bir başvuruya girişmeye hiç de istekli görünmedi. Kendinden geçen düşes hüngür hüngür ağlıyor, hiç durmadan da "Ama hanımefendi, bir çeyrek saat sonra Fabris zehirlenerek ölecek," diye yinelemekten başka bir şey yapamıyordu. Prensesin o müthiş soğukkanlılığını görünce düşes acıdan adeta deliye döndü. Vicdan muhasebesini kabul eden o kuzey dinlerinden biriyle yetişmiş bir kadının ağzından kaçmayacak olan şu tinsel düşünceyi asla açıklamadı. "Zehiri ilk olarak ben kullandım, şimdi zehirle ölüyorum." İtalya'da coşkulu tutku anlarında bu tür düşünceler Paris'te benzer durumda bir cinasın neden olabileceği gibi pek yavan görünür. Derin bir üzüntüye kapılan düşes o gün nöbetçi olan Crescenzi Markisi'nin bulunduğu salona girme tehlikesini göze aldı. Düşes Parma'ya döndükten sonra Marki eğer o olmasa dünyada elde edemeyeceği maye şövalyeliği mevki için düşese içten teşekkürlerini bildirmişti. Sınırsız bağlılık gösterilerinden de hiçbir zaman geri kalmamıştı. Düşes şu sözlerle Marki'ye yaklaştı. "Rassi kalede bulunan Fabris'i zehirletecek. Cebinize çikolatayla size vereceğim bir şişe suyu koyun. Hemen kaleye çıkın ve eğer bu suyla o çikolatayı kendi elinizle ona vermenize engel olursa kızıyla evlenmeyi bozacağınızı General Fabio Conti'ye söyleyerek bana can verin." Marki sapsarı kesildi. Yüzü bu sözlerle canlanacak yerde en kişiliksiz sıkıntıyı belli etti. Marki Parma kadar erdemli ve bu kadar büyük bir prensin hüküm sürdüğü vesaire bir kentte bu kadar korkunç bir cinayete inanamazmış falan. Üstelik de bu yavan şeyleri son derece ağır ağır söylüyordu. Uzun sözün kısası düşes karşısında namuslu ama olabildiğince zayıf ve bir türlü eyleme geçmeye karar veremeyen bir adam buldu. Bayan Sanseverina'nın sabırsızlık çığlıklarıyla kesilen buna benzer bitmez tükenmez 20 tümceden sonra Marke en sonunda mükemmel bir fikir üzerinde durdu. Maiyet şövalyesi olarak içtiği ant hükümete karşı işlere katılmasını yasaklıyordu. Zamanın uçup gittiğini gören düşesin kaygı ve üzüntüsünü düşünebilir misiniz? Ama hiç değilse kale yöneticisini görün de ona Fabris'in katillerini ta cehennemin dibine kadar kovalayacağımı söyleyin ona. Umutsuzluk düşesin doğal uz dilliliğini daha da artırıyordu. Ne var ki bütün bu coşku Marki'yi daha fazla ürkütüp onun kararsızlığını artırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Aradan bir saat geçtikten sonra adam eyleme geçmeye ilk andakinden daha da az eğilimli görünüyordu. Umutsuzluğun son sınırlarına ulaşan ve hapishane yöneticisinin varsıl bir damadın hiçbir isteğini reddetmeyeceğini sezen zavallı kadın işi adamın ayaklarına kapanmaya kadar vardırdı. O zaman Crescenzi Marki'sinin korkaklığı daha da artmış gibi göründü. Adam bu garip görünüm karşısında bizzat kendisinin de farkında olmadan lekeleneceğinden korktu. Ama çok garip bir şey oldu. Aslında çok iyi yürekli bir insan olan Marke ayaklarının dibindeki bu kadar güzel, özellikle de bu kadar güçlü bir kadının gözyaşlarından ve durumundan duygulandı. İçinden bu kadar varlıklı, bu kadar soylu olan ben bile belki bir gün herhangi bir cumhuriyetçinin ayaklarına kapanmak zorunda kalırım diye düşündü. Marke ağlamaya başladı. En sonunda da düşesin birinci nedimi olarak kendisini prensese götüreceğine, onun da Marke'nin içinde ne olduğundan habersiz bulunduğunu bildireceği küçük bir sepeti Fabris'e götürmesine izin vereceğine kesinlikle inandı. Bir akşam önce Fabris'in kaleye gitme çılgınlığında bulunduğunu daha düşes öğrenmeden sarayda bir Del Arte komedisi oynamışlardı. Kendini hep düşesle birlikte oynanacak sevgili rolleri ayıran prens de düşese sevgisinden söz ederken öylesine coşmuştu ki İtalya'da tutkulu bir erkek ya da bir prens eğer bir gün gülünç olabilseydi o da pek gülünç olurdu. Son derece çekingen ama aşk konularını her zaman çok ciddiye alan prens, şatonun koridorlarından birinde heyecan içindeki Crescenzi Marquis'ini prensesin dairesine sürükleyen düşesle karşılaştı. Genç adam umutsuzluğun birinci nedimeye verdiği heyecan dolu güzellik karşısında öyle şaşırdı, öyle hayran kaldı ki ömründe ilk kez yürekli davrandı. Emretmekten de öte bir el devinimiyle Marquis'i savdı ve düşese bütün kurallara uygun biçimde bir aşk ilanında bulunmaya başladı. Prens hiç kuşkusuz bunu çok önceden hazırlamıştı. Çünkü oldukça mantıklı şeyler söylüyordu. Mevkimin kuralları sizinle evlenmenin yüce yüce mutluluğuna ermemi bana yasakladığına göre, sizin yazılı izniniz olmadıkça asla evlenmeyeceğime kutsanmış kutsal ekmek üzerine yemin ederim. Ardından da şunları ekledi. Sizin çok akıllı ve son derece sevimli bir erkek olan başbakanla evlenmenizi bozduğumu çok iyi sezinliyorum. Ama canım, sonunda o 56 yaşında, bense henüz 22 yaşıma bile basmadım. Size aşkla ilgisi bulunmayan üstünlüklerden söz edecek olsam size hakarette bulunduğumu ve sizin reddetmelerinizi hak ettiğimi sanırım. Ne var ki sarayımda paraya önem veren her şey, sahip olduğu her şeyi size bırakmakla kontun size sunduğu aşk kanıtından hayranlıkla söz ediyor. Bu konuda ona öykünmekten büyük mutluluk duyacağım. Varlığımı siz benden daha yararlı biçimde kullanırsınız. Bakanlarımın tahtımın defterdarına verdikleri yıllık miktar bütünüyle emrinizde olur. Böylece sayın düşes, benim her ay ne kadar para harcayacağıma siz karar verirsiniz. Düşes bütün bu ayrıntıları çok uzun buluyordu. Fabris'in içinde bulunduğu tehlikeler yüreğini parçalıyordu. Genç kadın, ama prens hazretleri diye haykırdı. Şu anda sizin kalenizde Fabris'i zehirlediklerini bilmiyor musunuz? Onu kurtarın, her şeye inanırım. Bu cümlenin kuruluşu tam bir beceriksizlikti. Sadece zehir sözcüğüyle bu zavallı ahlakçı prensin bu konuşmaya kattığı bütün iyi niyet kaşla göz arasında yok olup gitti. Düşes ancak iş işten geçtikten sonra bu beceriksizliğin farkında oldu. Böylece üzüntüsü daha da arttı. Düşes içinden eğer zehirden söz etmeseydim diye geçirdi, bana Fabris'in özgürlüğünü verecekti. Ardından da şöyle düşündü. Ey sevgili Fabris'im, demek ki kaderde aptallıklarımla senin yüreğini benim parçalamam yazılıymış. Prensi coşkulu aşk sözlerine döndürmek için düşes pek çok zamana ve pek çok cilveye gereksinim duydu. Ne var ki genç adam son derece ürkmüştü bir kez. Bunu bir türlü üzerinden atamadı. Artık sadece kafası konuşuyordu. Ruhu ise önce zehir düşüncesiyle sonra da birincisinin korkunç olduğu oranda onur kırıcı olan şu öbür düşünceyle buz gibi donmuştu. Ülkemizde zehir kullanıyorlar, üstelik de bunu bana söylemeden yapıyorlar. Rusty demek ki beni Avrupa'nın gözünde lekelemek istiyor. Artık gelecek ay Paris gazetelerinde neler okuyacağımı Tanrı bilir. Bu kadar çekingen genç adamın ruhu sustuğundan ansızın aklına bir fikir geldi. Sevgili Düşes, size ne kadar bağlı olduğumu bilirsiniz. Zehir konusundaki korkunç fikirlerinizin usta yatkın hiçbir yanı yok. Bunun böyle olduğuna inanmak istiyorum ama gene de beni düşündürüyorlar. Size olan ve ömrümde duyduğum tek tutku dolu sevgimi neredeyse bir an için bana unutturuyorlar. Sevimli olmadığımı hissediyorum. Ben pek tutkun bir çocuktan başka bir şey değilim. Ama canım, beni hele bir sınayın. Prens bu biçim konuşurken oldukça canlanıyordu. Fabrice'i kurtarın, her şeye inanacağım. Hiç kuşkusuz bir ana yüreğinin çılgın korkularına kapılmış sürükleniyorum. Ama hiç vakit yitirmeden kaleye birini gönderip Fabrice'i getirtin, onu göreyim. Eğer hala hayattaysa onu saraydan doğruca kent cezaevine gönderin. Altesleri zorunlu görürlerse orada aylarca, yargılanıncaya kadar kalsın varsın. Prensin bir tek sözcükle bu kadar yalın bir şeyi çözümleyecek yerde üzüntülü bir hal aldığını Düşes büyük bir kaygıyla gördü. Genç adam kıpkırmızı kesilmişti. Düşes'e bakıyordu. Sonra gözlerini yere indiriyor, yüzü sararıyordu. Yersiz biçimde ortaya atılan zehir düşüncesi ona tam babasına ya da ikinci Filip'e yaraşır bir fikir esinlendirmişti. Ama bunu açıklamaya cesaret edemiyordu. En sonunda adeta kendini zorlayarak ve oldukça sevimsiz, pek de nazik olmayan bir sesle ''Bakın hanımefendi'' dedi. ''Siz beni bir çocuk gibi, üstelik de zarafetten yoksun bir yaratık gibi hor görüyorsunuz.'' ''Pekala öyleyse, ben de size korkunç bir şey söyleyeceğim ama bu şimdi hemen şuracıkta size duyduğum derin ve gerçek tutku tarafından bana esinlendirildi. Eğer zehire şu kadarcık inansaydım, eyleme geçmem gerekirdi. Görevim bunu benim için bir yasa haline getiriyordu. Ama ben sizin isteğinizde tutkulu bir hevesten başka bir şey göremiyorum. Ve izninizle şunu da söyleyeyim, bunun büyük bir önem taşıdığını da sanmıyorum. Şunun şurasında ancak 3 aydan beri hüküm süren benim, bakanlarıma danışmadan eyleme geçmemi istiyorsunuz. Benim alışılmış ve itiraf edeyim ki çok mantıklı olduğuna inandığım davranış biçimimde büyük bir ayrıcalık istiyorsunuz. Hanımefendi, burada, şu anda mutlak hükümdar sizsiniz. Benim gözümde her şeyi olan ilginiz için bana büyük umutlar veriyorsunuz. Ne var ki bir saat sonra bu zehir fikri, bu karabasan silinip yok olduğunda varlığım size can sıkıcı gelecek ve gözünüzden düşeceğim. Öyleyse bana bir ant gerekiyor. Hanımefendi, eğer Fabris sağ salim size teslim edilirse, aşkımın isteyebileceği en mutlu her şeyi 3 aya kadar sizden elde edebileceğime yemin edin bana. Yaşamınızın bir saatini bana vermekle benim bütün ömrümün mutluluğunu sağlayacaksınız ve siz bütünüyle benim olacaksınız. Tam o sırada şatonun saati 2'yi çaldı. Düşes içinden, ah belki de iş işten çoktan geçti bile dedi. Sonra da şaşkın bakışlarla, yemin ederim diye haykırdı. Prens o anda değişti, bambaşka bir insan oluverdi. Hemen koridorun yaverler odasının bulunduğu ucuna koştu. General Fontana, hemen şimdi 4 nala kaleye koşun, olabildiğince hızla. Bay Del Dongo'nun bulunduğu odaya çıkın, onu bana getirin. 20 dakikaya kadar onunla mutlaka konuşmam gerek. Hatta eğer olabilirse 15 dakikaya kadar. Prensin peşinden seyirten Düşes, ah general diye haykırdı. Bir dakika benim yaşamımın yönünü çizebilir. Hiç kuşkusuz yanlış düzenlenmiş bir rapor Fabris'in zehirlenmesinden çok korkutuyor beni. Sesinizi işittirebilecek bir yakınlığa ulaşır ulaşmaz hiçbir şey yememesini haykırın ona. Eğer verilen yemeğe el sürmüşse onu hemen kusturun. Bunu benim istediğimi söyleyin ona. Eğer gerekirse zora başvurun. Ona benim hemen arkanızdan geldiğimi söyleyin. Ve ömrüm oldukça size minnettar kalacağımı sakın unutmayın. Sayın Düşes, atım eğerli. Ben de çok iyi ata binmekle ün yapmışımdır. Şimdi hemen 4 nala kaleye koşuyorum. Sizden 8 dakika önce oraya varmış olurum. Prens de, ben de Sayın Düşes, o 8 dakikanın 4'ünü istiyorum sizden diye haykırdı.